İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Öncelikle güncellemelerle başlayayım. İlk güncellemem şu, podcast'in artık bir de kulübü var. Bayfok Kulüp. Bayfok bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik kelimelerinin baş harflerinin bir araya getirilmesinden oluşuyor. Bayfok Kulüp'ün şu anda 65 tane üyesi var. Ne var Bayfok Kulüp içerisinde? Bir tane topluluk platformu var. Circle üzerinden yayın yapan WhatsApp grubu var. Ve 2 haftada bir online oturumlar yapılıyor Zoom üzerinden. Ve bu Zoom oturumlarının kayıtları alınıp üyelerle paylaşılıyor. Aylık ücretli üyeliği olan bir kulüp. Nasıl başladı Bayfok Kulüp? Şöyle başladı. Benim globale açılma yolculuğumu anlatan Infopreneurship Club diye bir girişim vardı. Orada küçük bir topluluk olarak başladık. Sonra başkaları da eklensin diye İngilizce bir şeyler yaptığımız düşünülüyordu isimden dolayı. Bilgi Girişimciliği Kulübü'ne dönüştürdüm. Sonra da şunu fark ettim. Topluluk içerisinde insanlar birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar, çok güzel tartışmalar yürüyor ve bütün bunu sağlayan şey aslında bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcastindeki bizi bir araya getiren fikirler, filtreler bir takım. Hep söylediğim şeydir, podcastçiler bir araya geldiğinde sanki yıllardır tanışıyormuş gibi oluyorlar. Ben de öyle bir hissiyata kapılıyorum. Daha genel çerçeveyle yaklaşıp bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik kulübü olarak devam etmeyelim diye düşündüm ve kulüp başladı. Şu anda çok iyi gidiyor. Kulübe üye olmak isterseniz Instagram hesabımdan ya da Twitter hesabımdan duyurulara ulaşabilirsiniz. Kulüple ilgili sorunuz varsa da yine bana sorabilirsiniz. Şimdi bugün 2021 boyunca bir takım zihinsel filtrelerle karşılaştım yine. Onlardan bahsetmek istiyorum. Uzun bir süredir de ara vermiş durumdaydım kayıtlara. Onun için dönüş kaydı olduğu için bu biraz uzun da olacak. Bir uzun çalar olacak muhtemelen. Tek problem hafif nezle gibiyim şu anda. Biraz sesim böyle genizden geliyor olabilir. Onun için kusuruma bakmayın. Bir an önce ama bu kaydı yapabilir haldeyken yapmak istedim. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Enteresan bir sene 2021. Nasıl geçti, neler düşünüyorum, neler yapıyorum? Biraz bahsetmek istiyorum. Benim zihinsel yolculuğumu takip eden sizlere biraz da belki üzerinde siz de tartışma yürütürsünüz zihninizde diye. Şimdi 2020 boyunca aslında ben bir makine inşa ettiğimi söyleyebilirim. Yani işte podcast var, podcast sonrasında yapmış olduğum bir takım eğitimler var. Eğitici eğitimleri yaptım 2020 boyunca ve bu kurgulamış olduğum makine işler hale geldi. Şimdi işler hale geldikten sonra tabii ki ben kendi açımdan böyle bakıyorum meseleye. Bir makine çalışır hale gelince bu makinenin ucunu bucağını falan görebilir hale geliyor insan. Ve biraz daha tanımlı hale geliyor o yapılan şey. Ben genelde biraz daha sürprizli yapıları seviyorum. Ve böyle mekanik tıkır tıkır işleyen şeyler yerine, yani bir şey tıkır tıkır işlediğinde o benim için sınırları belirlenmiş bir şeye dönüştüğü için biraz onu kırmaya, rahatsız etmeye çalışıyorum. Hani inovasyon konusunda da disruptive innovation diye bir şey vardır ya, yani var olan yapıyı kıran inovasyon türü. Hatta inovasyoncuların dilaması diye bir kitap vardır. Meşhur kitapların, inovasyon kitaplarından birisidir o. Orada inovasyoncu ile ilgili şöyle bir şey söyler yazar. Her şey yolunda giderken, ürünler, hizmetler satılırken ve ortada hiçbir neden yokken inovasyon yapmak istemez bu yerleşik kurumlar der. Ama bir süre sonra onlar yapsın ya da yapmasın bir şekilde bu yapılar zamana uyamayacaklardır ve istemeseler de inovasyon yapmak zorunda kalacaklardır der. Ve Nokia çok iyi bir örnek olarak verilir. Yıllar yılı tepede kalıp sonra inovasyon yapmadığı için hızlıca o tepedeki bulunduğu noktadan marka değerini de kaybederek inmiş olan markalardan bir tanesidir. Hatta CEO'sunun meşhur böyle hafif gözleri yaşlı bir konuşması vardır. Yanlış hiçbir şey yapmadık. Yanlış hiçbir şey yapmadığımız halde bu duruma geldiğimize inanamıyorum der. Zaten mesele ya doğru ya da yanlış hiçbir şey yapmamak. Şimdi ben de kendi açımdan 2021'de koştur koştur bu makineyi ve çarklarını çalıştırmak yerine bir süre durmayı tercih ettim. Şimdi bir süre durmaktan neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum tabii ki, ya da niye bir süre durma ihtiyacı hissettim? Bir takım tabii ki yine işaretler gördüm. Yani kendi yapmış olduğum işlerin B2B kurumsal tarafındaki uzantılarında yaptığım görüşmeler, toplantılar. Hep söylüyorum ya burada, yani Türkiye'de B2B'de iş yapmak gerçekten çok zor. Ve orada yine içinde bulunmak istemediğim bir takım toplantıların ve durumların içerisinde yer almaya başladığımı fark ettim. Bir takım böyle bir yere varmayan teklifleşme süreçleri, bir takım gereksiz toplantılar, bir de her şeyde toplantı isteyen bir böyle bir kitle var. Hemen bana şunu söyledi işaret olarak, ya inanç bu senin aradığın bir şey değil. Şimdi hep onu söylüyorum podcast içerisinde. Ekonomik bağımsızlık niye önemli? Bu hayatta hoşumuza gitmeyen ve haz etmediğimiz durumların içerisinde kalmak zorunda değiliz. Belli bir seviyede ekonomik bağımsızlığa ulaştığımız zaman. Ya da durma lüksüne sahip olabiliyoruz. Ben de 2020 boyunca sizinle paylaştığım maceram boyunca 3 senedir, 4 senedir belki bu durma lüksünü kurgulamış durumdayım. Yani rahatça hareket edebiliyorum. Bazı şeylere hayır diyebiliyorum. Hayır deme lüksüne sahibim. O noktada bu kurmuş olduğum makineden gelen isteklere bayağı sert hayırlar göndermeye başladım. Toplantı yapabilir miyiz? Hayır yapamayız. Gerek yok. E-postayla halledebiliriz. Fiyatta indirim olur mu? Hayır olmaz. Bu fiyat bu. Böyle gelene hayır, gelene hayır. Yani bayağı böyle bilinçli bir şekilde, yani şöyle düşünün, rasyonel olmayan bir şekilde ekonomi de getiren bir takım şeylere hayır dedim. Niye bunu yapıyorum? Çünkü şunu biliyorum artık ben. Bu böyle içinde yer almak istemediğim halde böyle içim kıyıla kıyıla sırf ekonomi için bir şeylerin içerisinde yer almaya devam edersem bu hep devam edecek. Hep örnek veriyorum. Meydanlarda güvercinler vardır. O bu benzetmeyi çok severek kendim yaptım ve kullanıyorum. Uçmaktan vazgeçersen birileri sana buğday atar. Yani orada meydanda buğday bekleyen, uçamayan, kuşluğunu yaşayamayan bir kuş olarak oralarda dolanırsın yani. Bu haz etmediğim yapıdan gelen ekonomiyi de reddettim. Reddetme lüksüne sahip oldum. Önce onu inşa ettim ve reddedebildim. Bu çok önemli bir lüks gerçekten. Yani birkaç ay sana da hayır, sana da hayır, toplantıya da hayır, sen de hayır deyip durabilmek birkaç ay enteresan bir şeydi. Şimdi o birkaç ay içerisinde tabii bir yandan da düşünüyorum. Şunu düşünmeye çalışıyorum. Ben neler yapabilirim? Kaldıraç gücü en yüksek olan şeyler nelerdir yapabileceğim? Nasıl yeni bir makine inşa edebilirim? Nasıl bir yön izleyebilirim? Tabii bunları da sıfır sil baştan yapmıyorum. Hep daha önce yapmış olduğum şeyleri ve becerileri ve biriktirdiğim şeyleri bir araya getirmeye çalışıyorum. Orada tabii ki yaptığımız her şey, doğru yaparsak o şeyleri bizim için oldukça önemli bir güce dönüşüyor. Bunları sıfırlamadan transfer ederek. Aslında biraz hangi yeni bağlamlarda, hangi yeni durumlarda, hangi yeni insanlarla birlikte bu becerileri tekrar hayata dökebilirim diye düşünmeye başladım. Çünkü benim sevmediğim neydi? Bir takım satış döngüleri, bir takım toplantılar, bir takım karar alıcılar. Şimdi en nihayetinde sonuçta ekonomi oluşturmaya çalışıyorsanız bir müşteriniz var, hizmet verdiğiniz birileri var ve belki de bazı durumlarda bu kitleyi de seçmek gerekiyor. Yani ben bu insanlara hizmet vermek istemiyorum diye kitleye de hayır diyebilirsiniz. Ya da bu tür bir ürün ve hizmet geliştirmeye devam etmek istemiyorum deyip ürün ya da hizmete hayır diyebilirsiniz. Ya da şu tarz eylemler yapmak istemiyorum deyip kendi yaptığınız bir takım aktivitelere hayır diyebilirsiniz. Bu hayırları dedikten sonra da tabii düşünmeye başladım ne yapabilirim diye ve bir takım yönler belirledim. Mesela Bayfok Kulüp bu şeylerden birisi. Şimdi ben ne yapıyorum? Bir takım içerikler üretiyorum, eğitimler yapıyorum, değer üretmeye çalışıyorum ve bunu parçalı parçalı yapıyorum. Bunu parçalı parçalı yapmak yerine aylık abonelik ücreti olan bir yapı içerisinde yapıp belirli bir seviyede nakit akışı oluşturabilirsem eğer ben gayet kaygısız bir şekilde rahat rahat değer üretmeye, içerik üretmeye ve bunu kat ve kat yüksek bir şekilde yapmaya devam edebileceğim. Yani hem topluluğa giren açısından kazan hem benim açımdan kazan, bir kazan kazan kurgusu olacak. Hep dediğim gibi topluluğa giren verdiğinin 10 katını alabilmeli o topluluk içerisinde. Ama ben de bunu bir yapı içerisinde yaptığım için tek tek bireylere 10 katı bir hizmeti götürmek zor olduğu halde topluca benim bir takım içerikleri insanlara üretip ulaştırmam daha kolay olduğu için mantıklı bir yaşam tarzı kurgusu olduğu için Bayfok Kulübü ekonomi oluşturmaya çalışan bir girişim olarak kurguladım. Yani bu birkaç aylık ona hayır buna hayırın sonucunda çıkan şeylerden bir tanesi Bayfok Kulüp. Ben oraya artık video içerikler koyuyorum. Bir takım oturumlar yapıyorum. Bir sürü şeyi oranın içerisinde yapabiliyorum. Ve platform içerisinde olduğu için de kaybolmuyor. orada kayıtlı hale geliyor. Bir de insanlar bir araya geliyorlar. İnanılmaz bir şekilde network, çok iyi bir network var. Çok iyi, iyi kaliteli insanlar var orada. Şu aşamada bunu şekillendirip planlamak istemiyorum. Çok biraz sürprizli olsun istiyorum. Çünkü bir sürü şey olabilir. Yani bir araya gelmiş podcast ilkeleri içerisinde içsel odaklı olan, aktüele değil potansiyele odaklanmış olan, değer üretmeye çalışan, bu düşünce yapısında olan insanlar bir araya gelince tabii ki muhteşem işler yapacaklardır. Onu çok tarif etmeden şu anda açma modunda tutuyorum, öyle söyleyeyim. Yani daha çok dağıtma, zenginleştirme. Çünkü öngöremediğimiz bir sürü güzel şey olabilir. Şimdi önce biraz onu yaşamak lazım. Peki başka ne yaptım o dönem içerisinde? Bir de şunu düşündüm. Benim her gün öğren vasıtasıyla geliştirmeye devam ettiğim bir sinematografik anlatım tarafım var, oyunculuk tarafım var, yönetmenlik tarafım var. Kaldıraç gücü yüksek başka ne yapabilirim diye düşünürken dedim ben bir de 10 bölümlük 10'ar dakikadan oluşan bir komedi dizisi yazayım ve bunu çekeyim. Yeni medya şu anda çok revaçta, bir takım yeni medya kurumlarına bunu sunabilirim böylece. Ve bu, böyle bir şey de yapmaya başladım. Bunların tabii hepsini düşünsel olarak bir zemine oturtacağım bu arada. Oturumun sonuna doğru, yani bu kaydın sonuna doğru. Hepsi teorik olarak da bir yere oturuyor. Ve böylece bir opsiyon açtım. Opsiyon açmanın ne olduğunu tarif edeceğim. Bir dizi yazmaya da başladım. Başka bir noktada, hani demiştim ya, mümkün olduğunca nakit akış kanallarını arttırmak, çeşitlendirmek iyidir diye. Bir de benim 12 sene oldu herhalde kurduğum Fikri Tesisat Limited şirketimi de yeniden markalayarak kompleks problem çözme üzerine bir takım işler yapmaya başlama kararı aldım. Burada Fikri Tesisat üzerinden kompleks problem çözme üzerine bir içerik yapıp haftada bir kısacık bir podcast yayınlayıp bu da daha çok kompleks problem çözen insanlara ilham vermek üzere bir içerik olacak. Orada da biraz daha böyle uzun soluklu ve daha zor problemlerin çözüldüğü bir takım işler yapma niyetindeyim. Yani kompleks problemleri online ve offline çözümler diye çerçevelediğim bir şey. Fikri Tesisat içerisinde şimdi bir takım Erasmus projeleri de yapar hale geldik. Artık yani uluslararası bir takım projelere de işler yapıyorum. Video eğitim, e-öğrenme, dijital öğrenme alanlarında ürün geliştirmeye devam ediyorum. Bir yandan da tabii ki danışman olarak da yaklaşıyorum meseleye. Yani daha çok şöyle söyleyebilirim. Kurumda üst düzey karar vericilerle kurumun kompleks problemlerini çözmek üzere uçtan uca bir arada yürüdüğümüz bir takım çözümlerin gerçekleştirildiği bir kurgu. Bununla ilgili de bu iki ay içerisinde bu adımı attıktan sonra çok enteresan, yani bu hayali kurup bu konuda bir şeyler yapma kararını verdikten sonra hemen yavaş yavaş etraftan bununla ilgili bir takım şeyler geliyor. Çok ilginç hayat, yani bir takım işte görüşmeler oldu. Şu anda teklif aşamasına gelen iki tane büyük proje var bu kompleks problem çözme alanında. Onu da hayata geçirirsem yani şöyle olacak. 2020'de bıraktığım makinenin yerine 2021'de başka kaldıraç gücü yüksek yeni bir makine inşa etmeye başlamış oldum. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik ya bu podcast'in adı. Yani en nihayetinde yaşamı girişim olarak görmeye çalışan ve kendi yaşamını hep iyileştirmeye, daha iyi hale getirmeye, etkisini arttırmaya, ekonomisini arttırmaya çalışan insanlar için bir podcast olduğu için kendi yaşamımı da ben burada bir vaka olarak kullanıyorum çoğunlukla. Bu kurguyu şu anda sizinle ilham olacağını ya da zihninizde bir şeyleri ateşleyeceği ümidiyle paylaşmış durumdayım. Peki nereden çıktı bütün bunlar? 2021 başında herhalde ya da 2020 sonuna doğru Nassim Taleb'in kitaplarına eğildim tekrar. Bir dönem okuduğum kitaplardı ve pandemiyle de birleşince tabii bazı fikirler de bir şeylerle birleşince daha da güçlü hale geliyorlar. Zihnimde gerçekten çok enteresan şeyler çaktı. Anti kırılganlık kavramı, özellikle Nassim Taleb'in Siyah Kuğu kitabı vardır, meşhur. Ama ben bir kitabını okuyacaksanız anti kırılganlığı okuyabilirsiniz diye önerebilirim size. Benim 2021'deki bu bir dur bakalım anlayışımı ortaya çıkaran teorik çerçeve aslında anti kırılganlıktan geliyor. Ve biraz da siyah kuğu ve beyaz kuğu anlayışı da var işin içerisinde. Şimdi onları yavaş yavaş anlatayım. Dediğim gibi bu bir uzun çalar. Biraz uzun uzun sürecek. Bu podcast'i dinlerken ütü yapanlar var, yemek yapanlar var, çamaşır katlayanlar var. Bana bunlar böyle geliyor bu arada. Enteresan enteresan şeyler. Ne tür durumlarda dinlendiğini de biraz öğrenmiş oluyorum. Yani bol bol ütü yapabilirsiniz, vaktimiz var. Şimdi Nassim Taleb'in antikırılganlıktaki anlayışı şu. Bir kere Nassim Taleb kırılganın tersini araştırıyor. Yani kırılgan olanın tersi nedir acaba diye düşünüyor. Şimdi kırılgan nedir önce onu düşünelim. Kırılgan dışsal faktörler karşısında karşı koyamayan, dağılan, kaotik bir durumla karşılaştığında dağılan ve toparlanmayan, parça parça olan, yani kaosun ve düzensizliğin onun lehine olmadığı yapılar. Mesela cam bir vazo, kırılgandır. Nassim Taleb etrafındaki insanlara da soruyor, kırılganın tersi nedir diye. Bunu sorduğunda insanlar genelde sağlam diye cevap veriyorlar. Nassim Taleb de diyor ki sağlam değil. Yani sağlam kırılganın tersi değil diyor. Sağlam kırılgana göre nötr pozisyon olarak kabul edilebilir. Örnek vermek gerekirse cam vazo kırılgansa etrafı kauçukla kaplanmış olan düşmelere ve darbelere karşı dayanıklı ve kırılmayan vazo ise sağlam vazodur. Peki kırılganın tersi nasıl bir vazo olurdu? Terimi bulamadığı için kendisi bu terimi uyduruyor. Anti kırılgan diye bir terim icat ediyor Nassim Taleb ve diyor ki eğer anti kırılgansa bir yapı, vazo örneğini ben verdim, vazo örneğini devam ettirelim. Cam vazo kırılgan, kauçuk vazo anti kırılgan, sağlam. Anti kırılgan vazo ise yere attığınızda, kırmaya çalıştığınızda önceki haline göre daha da iyi, daha da güzel olan bir vazo. Kendi konuşmalarında verdiği örnek şu, diyor ki kargo göndereceksin. Eğer kargonda kırılgan bir şey varsa kolinin içerisinde üzerine ne yazarsın? Kırılgan. Eğer gönderdiğin kargo anti kırılgansa ne yazman gerekir? Dikkatlice taşımayın, hatta sağa sola atabilirsiniz. Çünkü benim kolim ve içindekiler sizin ona kötü davranmanızdan, sağa sola atmanızdan ve çarpmanızdan, bırakın kötü etkilenmeyi ya da etkilenmemeyi, güçlenir, daha iyi hale gelir. Bakın çok enteresan bir şey bu. Yani podcast'te benim anlattığım mesela dirençlilik kavramı vardır. Resilience kavramı. Zorluklar karşısında batmamak, dağılmamak, güçlü kalmak vesaire gibi. Farkındaysanız anti kırılganlık bunun ötesine geçiyor. Yani bırakın dağılmamayı, batmamayı, zorluklar sizi olduğunuzdan çok daha iyi hale getiriyor. Çok enteresan bir kavram. Hayatımın içerisinde ben bu kavramla karşılaştıktan sonra anti kırılgan yaklaşımlarımı tespit edebildim. Sizde de vardır anti kırılgan yaklaştığınız dönemler. Bir kavramın farkı nedir? Dönemsel yaklaşımların ötesinde kavramı tespit ettikten ve anladıktan ve idrak ettikten sonra artık hayatınızın her alanını uygulayabilir hale geliyorsunuz. Yani hayatınızın belli anlarında tesadüfi bir şekilde anti kırılgan olmuyorsunuz. Artık meseleye anti kırılgan bakabiliyorsunuz. İçsel odaklı olmak, dışsal odaklı olmak kavramı da aynı şey değil mi? Herkesin hayatında bir takım içsel odaklı anlar vardır ama içsel odaklı ve dışsal odaklı olma tarifini aldıktan sonra artık meselelere direkt bu çerçeveden bakabilir hale geliyoruz. Teorik çerçeve bu nedenle çok güçlü bir şey. Şimdi ben pandemi döneminin başında bir ofis tutmuştum. Ofisi tuttum, boya yaptırdım her tarafına, zeminini değiştirdim ve tam çalışmaya başlayacağım pandemi başladı. Ofisi benim yerime Covid kullandı bir süre, 6 ay boyunca. Sonra dedim ki ya bir dakika, batık maliyete doğru gidiyoruz. Benim bu ofisi kapatmam lazım. Sonra anti kırılganlık kavramı öncesinde bunu yapmıştım. Bir dakika dedim İnanç, bu kadar hevesle başladın bu işe. Sen şunu, meseleyi şöyle çerçevele. Normalde edineceğin verimin 10 katını bu ofiste edin. Yani ofisi tuttuğun için ve ofiste çalıştığın için hiç olmadığın kadar verimli ol, yaratıcı projeler üret diye kendime 6 ay süre verdim. 6 ay böyle yaklaş, bu ofis ona ödediğin parayı karşılar hale gelirse devam et, yoksa senenin sonunda bırak dedim. Ve şu anda da bunun beni daha iyi bir noktaya getirdiğini görebiliyorum. Çok enteresan. Anti kırılgan yaklaşmışım o dönemde bu ofis meselesine. Yani pandemi nedeniyle, ekonomik olarak ofis nedeniyle zarar görmemek falan gibi şeyler sağlamlıktır ya, bunu geçen bir anlayış. Ne zarar görmesi? Pandemi çıkmasaydı normalde ofise yaklaşacağım verimlilik anlayışının 10 katı verimlilik anlayışıyla yaklaştığımda ne oluyor? Neden? Çünkü sabit bir şey değil ki. Tabii bütün kavramlar birbiriyle ilişkili. Çünkü biz aktüel potansiyel ayrımını felsefeden biliyoruz, Aristo'dan. Benim ofisten alacağım verim sabit bir şey değil ki. Pandemi benim canımı sıkarsa ben çarpı 10 yaparım. Pandemi benden 6 ay alırsa 6 aya 3 yıl sıkıştırırım. Yani her şeye böyle bakmak mümkün. Anti kırılgan olarak bakmaya başladığınızda meselelere çok enteresan bir şeye doğru gidiyor. Gerçekten efsane bir kavram. Yani benim hayatımda içsel odaklı, dışsal odaklı olma, aktüel potansiyel kavramları böyle çok önemli yerlere sahipler. Anti kırılganlık da şu dönemde işte Adam Grant falan bunları bir sürü şey ekleyebilirsiniz. Anti kırılganlık son dönemde bir sürü eylemimi üzerine kurguladığım bir şey. Nassim Taleb bir sürü örnek veriyor. Neler anti kırılgan? Tabii ki organik yapılar anti kırılgan. Çünkü doğal olanda böyle bir şey geliştirmek mümkün değil. Belki ileride malzeme bilimciler darbeler karşısında daha iyi hale gelecek malzemeler geliştirebilirler. Tabii onu bilemiyorum da böyle bir iddiada bulunmuş olmayayım. Ama Nassim Taleb'in söylediği organik yapılar ve sistemler daha anti kırılgan olmaya odaklı olabiliyorlar. Örnek havaalanları, hava yolculuğu. Nassim Taleb diyor ki hava yolculuğu anti kırılgandır. Var olan kazalar, katastroflar sonrasında sistem daha kötü hale gelmez. Önceki haline göre her kazadan sonra hava yolculuğu daha öncesine göre çok daha güvenli hale gelir. Çünkü sistem gevşemek, dağılmak ve kendini heba etmek üzerine kurgulanmamıştır. Sistem aldığı darbeden çok daha güçlenerek çıkmak üzerine kurgulanmıştır. Peki bu nasıl mümkün oluyor? Öğrenerek. Yani geçmiş deneyimler, geçmiş problemler, anlık sorunlar vesaire. Hani girişimci de böyle bir varlıktır ya, dirençlidir falan diyorduk. Şimdi ben artık anti kırılgan diyorum. Yani girişimcinin en önemli özelliklerinden birisi belki de bu. Herhangi bir sıkıntı karşısında bırak sağlam kalmayı, sıkıntı bir geliyorsa çarpı yüz yapabiliyor. Mitolojik karakterlerden Hidra mıydı? Hidra'ydı galiba, Nassim Taleb örnek veriyor. Bir kafasını kestiğinde iki kafa çıkıyor yerine. Çok efsane. İşte 2021'de bu teorik çerçeve benim eylemlerime çok yoğunluklu olarak yön vermeye başladı. Bir takım toplantılarda benim canımı mı sıkıyorsun? Ben seni ortadan kaldırırım. Yani karar verici olarak çok kapalı konuşuyorum bu arada tabii ki. Yani ama bir kitle var diyelim ki benim özellikle toplantı yaptığım ve o toplantılar sonuç almıyor, patinaj oluyor, gereksiz oluyor falan. Ben seni o aradan çıkarırım, kaldırırım. Çok daha iyi toplantılar yaparım. Başka insanlarla toplantı yaparım. Seninle toplantı yapmak zorunda değilim. Toplantı yapmak zorunda değilim bu arada. Yani anti kırılganlığın da sonu ve sınırı yok tabii bu arada. İşte anti kırılganlık çerçevesiyle baktığımızda girişimci de böyle davranıyor. Hayatın içerisindeki bir takım sıkıntılar, ben ağaç değilim ki üzerimi çizdiğinde orada bir çizik kalsın. Ya da tahta, odun, taş falan da değilim. Ben organik düşünen, hayal eden bir varlığım. Bana benim bütünlüğümü bozacak büyüklükte bir zarar vermediğin sürece ben o zararı katlayarak ve güçlenerek çıkabilirim. İnsan olmak demek böyle bir şey. Öbür türlü zaten bir uç kırılgan. Yani kırılgan olduğunuzda zaten iyice sıkıntıya düşüyorsunuz. Bu arada Nassim Taleb'in tabii kitabını okuyun. Çok detaylı analizler var. İçgörülerinden bir tanesi şu mesela. Modern hayat içerisinde biz bu anti kırılgan tarafımızı törpüledik. Hep kırılgan yaklaşmaya başlıyoruz. Mesela asfaltlar, alışveriş merkezi zeminleri. Düşünün, çocuklar o zeminlerde yürürken aslında çocuğun gelişimi sırasında daha dengesiz zeminlerde yürümesi gerekiyor ki ayakları ve denge sistemi güçlensin. Yürüyüş bozuklukları falan olmaya başlamış artık insanlarda, çocuklarda. Çünkü ihtiyacı var düzensizliğe. Ya da şeyi düşünün, biz aslında günde 3 defa belirli saatlerde düzenli bir şekilde yemek yiyen bir varlık değiliz. Arada aç kalmamız gerekiyor belki bizim. Hayatımızda bir takım volatilitelerin, dengesizliklerin ve düzensizliklerin bulunması gerekiyor. Bu kötü bir şey değil, güzel bir şey. Yani kendi hayatını ne kadar volatiliteden, düzensizlikten, kaostan, dengesizlikten uzak kurguluyorsan o kadar aslında bir yandan da kırılgan bir hayat kurguluyorsun. Er ya da geç kırılacaktır. Böyle hijyenik ortamlarda tasarlanmış bir takım hayatların daha sonra ne kadar büyük sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz değil mi? Yani aslında mesela çocuk yetiştirme için de burada Nassim Taleb de söylüyor bu arada. Çok çıkarılacak ders var. Yani çocuğu hijyenik ortamda ve hiçbir problemle karşılaşmayan bir şekilde yetiştirmek yerine arada bir takım problemlerle başa çıkmayı öğretmek daha değerli. Onun yanında olmak, destek olmak ama bir takım problemlerle mücadele etmesine de yardımcı olmak gerekiyor. İşte anti kırılgan tutum hayatın her alanında çok önemli. Peki siyah kuyuyla ne ilişkisi var anti kırılganlığın? Siyah kuyu, Nassim Taleb'in tabiriyle, öngöremediğimiz, geçmişteki vakalara bakarak tahmin çıkaramadığımız, anlık ortaya çıkan ve her şeyi alt üst eden bir takım vakalar, olaylar. kendi kişisel yaşamımızda da bunlarla karşılaşabiliyoruz ya da ülke olarak da karşılaşabiliyoruz. Bir takım asla öngöremeyeceğimiz vakalar. Bu vakalar pozitif anlamda da olabiliyor. Yani asla öngöremeyeceğimiz muhteşem şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Şimdi bu da çok enteresan bir kavram. Çünkü şunu fark ediyor insan. Nassim Taleb bu örneği veriyordu galiba hatta. Hani böyle muhteşem başarılı bir takım unicornlar vardır, startuplar vardır. Onların başarısını insanlar taklit etmeye çalışırlar ya. Belki de kendimize çok yüklenmememiz gerekiyor. Çünkü en başından itibaren o başarının tamamı aslında kurgulanmış değil. Survivorship bias diye bir şey vardır. Yani hayatta kalanın yanılsaması diye. Sadece hayatta kalan örneklere bakarak biz başarının ancak böyle mümkün olduğu gibi bir anlayışa gidebiliyoruz. Sadece hayatta kalan örneklere bakarak. Halbuki hayatta kalmayan bir sürü milyonlarca örnek var. Yüzlerce binlerce örnek var. İşte beyaz kuğu ve siyah kuğu meselesine bir de antikırılganlık açısından baktığımızda şunu görüyoruz. Aslında senin yapabileceğin şey şu. Kendi hayatını mümkün olduğunca antikırılgan hale getirmek, yani kırılganlıklarını azaltmak. Mesela tek bir finans kaynağına sahip olmak demek kırılgan bir yapıda olmak demek. Her anda alabilirsin. Hiç birikiminin olmaması yine finansal olarak kırılgan olman demek. Duramıyorsun. Sürekli çalışmak zorundasın. Tek bir nakit akışının olması. Biri gidince başkasına bel bağlayamıyorsun. İşte yapabileceğin aslında yaşamını mümkün olduğunca kırılganlıktan kurtarıp psikolojik olarak, maddi olarak, zamansal olarak, fiziksel olarak kurtarıp kendini ve yaşamını mümkün olduğunca antikırılgan yapıp doğru eylemler yaparak ve opsiyonlar açarak karşına bir takım beyaz kuğuların çıkmasına fırsat vermek. Yani beyaz kuğuyu önceden tarif edip oraya doğru gitmek Nassim Taleb açısından düşünecek olursak çok kolay değil. Onun yerine keyifli bir şekilde açtığın bir takım opsiyonların beyaz kuğuyla buluşmasını bekleyebilirsin. Yani opsiyonellik geliştirmen önemli. Opsiyonellik nedir? Nassim Taleb Seneca örneğini veriyor. Seneca bir felsefeci. Aristo'ya da bir laf söylüyor bu arada burada. Seneca bir dönem bütün zeytin sıkma makinelerini kiralıyor. Ve o yıl inanılmaz bir zeytin ortaya çıkıyor, ürün. Ve herkes gidip Seneca'ya zeytini sıktırmak zorunda kalıyor. Ve Seneca birkaç sene içerisinde inanılmaz zengin hale geliyor. Ve ondan sonra hayatını çok rahat bir şekilde ekonomiyi dert etmeden sürdürebilir hale gelmiş oluyor. Aristo'nun metnine gidiyor oradan. Nassim Taleb diyor ki Aristo Seneca'nın bu başarısını bilgisine vermiştir. Yıldızların bulunduğu noktaya göre ve gökyüzü gözlemlerine göre İklimsel değişiklikleri tahmin etmiştir ve bilmiştir ve bu bilginin ona getirdiği zenginliktir der Aristo diyor. Ama bence böyle değildir diyor. Seneca'nın yapmış olduğu asimetrik bir opsiyon açmasıdır diyor Nassim Taleb. Yani asimetriden kastı şu: zeytin sıkma makinelerinin sorumlulukları sahiplerine ait ama kullanım hakkı kira dolayısıyla Seneca'ya ait. Ve Seneca o sene hiç zeytin sıktırmasa da kaybedeceği belli bir büyüklükte bir oran ve bunu kaybetmeye razı. Ama olur da çok yüksek miktarda zeytin ortaya çıkarsa inanılmaz bir şey kazanıyor. Nassim Taleb de buradan halter tarzı risk yönetimini ortaya koyuyor. Efsane yine bir kavram. Asimetrik risk yönetimi. Yani sen eğer yatırım yapıyorsan bütün yatırımını en garanti araçlara yönlendirmen çok doğru değil. %90'ını aşırı garanti yerlere koyup halterin bir ucunda. Halterin diğer ucunda ise daha yüksek riskli bir takım yatırımlar yaparsan. Ama sırrımız şu, anahtar nokta şu: bu %10'un tamamını kaybetsen de umurunda olmayacak. Seni hiçbir şekilde etkilemeyecek psikolojik olarak, maddi olarak hiçbir açıdan. İşte eğer bunu yaparsan kaybı çok önemli olmayan bu %10, %90 diğer taraftaki birikimine göre çok daha fazla bir yatırım da sana getirebilir. Mantık bu. Çok enteresan. Yani aslında sen %10'luk bir opsiyon açmış oluyorsun. Buraya bir beyaz kuğu gelir mi acaba diye opsiyonunu açmış oluyorsun. Hepsini birbirine bağlayacağım demiştim ya. Ben 10 dakikalık 10 tane komedi dizisini yazıp yönetirsem bir opsiyon açmış oluyorum. Orada artık dünyayla buluşan bir kartvizit adeta, bir iş var. Ben buradayım diyen bir iş. Ve nereye gideceğini bilemeyiz. Çok enteresan. Bakın bu opsiyonellik kavramı şu an tabii şimdi belli bir teorik çerçeveyle bakınca da her şey birbirine benzemeye başlıyor. Şimdi düşünün. NFT diye bir şey çıktı. Non-fungible token üzerinden dijital sanat ürünlerinin eşsiz hale getirilerek satılması uçuyor şu anda bu piyasa. Burada yıllardır Beeple'dı galiba. 5000 gün boyunca her gün bir tane dijital ürün yapacağım diyen bir sanatçı 69 milyon dolara sattı ürününü. Bakın beyaz kuğu işte. Yani ilk -5000 gün önce ben böyle bir para kazanacağım demiş olması mümkün değil. Bunu tahmin etmiş olması mümkün değil. Ama işe inanarak, sanat yapmayı severek, tutku içerisinde, ortaya içerik koyarak, görünür hale getirerek bir opsiyon açmış oldu. Şimdi o opsiyon bir beyaz kuyuyla karşılaştı. Yine böyle Türkiye'de çok belki rastlamışsınızdır siz de. Fraktaller diye İstanbul üzerine böyle çok güzel projeler yapan bir sanatçı. Adını şu anda hatırlayamadım. Keşke hatırlamış olsaydım. Fraktal diye bir eseri vardı. O da NFT üzerinden. Fraktal İstanbul. Haydarpaşa, Tarihi Yarımada. Ressamın adını da bulursam çok iyi olacak. Tarık Tolunay. Efsane bir beyaz kuyu vakası. Görmüşsünüzdür böyle dantel gibi işlenmiş bir takım dijital panoramalar, büyük büyük eserler. Şu anda inanılmaz fiyatlarla satılıyor. Bunu öngörmek mümkün müydü? Değildi. Ama opsiyon var. Şimdi içerik üretmeye geleceğim yine. İçerik üretmek niye önemli? Opsiyon açıyorsun çünkü. Opsiyon açmak ne demek? Nereye varacağını sen de bilmiyorsun. Ne güzelliklerle karşılaşacağını sen de bilmiyorsun. İşin kendisi güzel olduğu için o şeyi yapıyorsun, beceri geliştiriyorsun, kapasite geliştiriyorsun ve bir yerlere doğru gidiyor. Podcast benim için bir opsiyon açma. Ben şu anda podcast sayesinde yaptığım şeyleri, podcast sayesinde tanıdığım insanları öngörmem mümkün değildi ki. İyi niyetli bir şekilde değer üretmek üzere başladım, bir şeyler yaptım ve hayatıma çok büyük güzellikler kattı ve katmaya devam ediyor ve edecek. Yani aslında yaşamı da böyle asimetrik bir şekilde adeta bir portföy yönetir gibi yönetmek de mümkün. Yani bir takım eylemlerin garantici eylemler olacak ama bir takım eylemlerin de o anda nereye gideceğini öngörmesen bile böyle ciddi anlamda bir şey sağlayabilecek, beyaz kuyuyla karşılaşabilecek bir eylem olacak. Beyaz kuyuyla kim karşılaşmıyor? İş yapmayan, iş üretmeyen, ortaya bir şey koymayan, opsiyon açmayanlar beyaz kuyuyla karşılaşamıyorlar. Aşırı garanticiler beyaz kuyuyla karşılaşamıyorlar. Bütün bu anlattıklarım hep farkındaysanız volatilite, öngörülemezlik alanları içerisinde. Hayatın içerisinde öngörülemezliği sizin yerinize satın alıyorsa birileri, size çok güvenli bir alan bırakıyorsa dikkatli olmak lazım. Mesela kurumsal hayatta ömür boyu maaş alarak çalışıyor olma pozisyonu. Mis gibi değil mi? Düzenli, volatilite yok, dalgalanma yok, her şey düzenli ama inanılmaz da kırılgan. Ne zaman kırılacağını bilemediğimiz bir cam fanusun içerisinde yaşamak gibi. Nakit akışı sabit, yaş ilerliyor, yaşınız ilerliyor. Orada da bir geriye çevrilemez şey var. Ve dolayısıyla aslına bakarsanız birileri sizin elinizden öngörülemezliği, dalgalanmayı ve riski alıyorsa iyilik yapıyor gibi gözükmekle birlikte dikkat edin, dikkat etmeniz lazım. Bu kadar da iyi bir şey değil. Benim anladığım kadarıyla hayatın içerisinde bu öngörülemezliği, dalgalanmayı, riskleri kendimizi batırmayacak şekilde tutmak gerekiyor. Maharet zaten o. Arada benim bir iki arkadaşım ya girişimcilikle ilgili uğraşıyorsun, insanlara girişimci ol diyorsun ya riske atarlarsa kendilerini dediğinde ben anlatıyorum. Diyorum ki benim anlattığım girişimciliğin bununla alakası yok ki. Benim anlattığım girişimci akıllı biri. Benim anlattığım girişimci asimetrik risk alıyor. Tamamen hayatından öngörülemezliği bir kenara atmıyor ama bir yandan da orada o hayatın içerisinde onu göğüsleyebilecek kadar da sağlam taraflar da barındırıyor. Risk portföyü yaklaşımı. Peki ne zaman durmak lazım? Ne zaman hayır demek lazım? Ben bu tip sorulara verilebilecek tek bir cevap olduğunu düşünmüyorum bu arada. Ve en sonunda şu fikre vardım. Galiba insanların çeşitli dönemleri var. Yaş olarak, girişim yolculuğu olarak o dönemlere göre de tavırlar, tutumlar değişebiliyor. Mesela ben bazı insanlara ne olursa olsun başla, üret, yap diyebiliyorum. Yani dur demek ve bir şeylere hayır de demek yerine gelene evet de diyebiliyorum. Yani onun için çelişik konuşuyor gibi de durabilirim kendimle. Çelişiyor gibi de durabilirim ama bu nedenle çelişki yok. Çünkü hayatının dönemi açısından bazı insanların önce bir kere üretken olmaya, üretmeye, her şeye evet demeye ihtiyaçları var. Peki kimin durmaya ve hayır demeye ihtiyacı var? Bence belirli bir süre bir alanda 3 sene, 4 sene, 5 sene dirsek çürütmeye başladıysanız, eylemler yaptıysanız, yoğun yoğun çalıştıysanız ve orada hala kendinizi çok da keyifli bulmadığınız durumların içerisinde buluyorsanız, bir şekilde ekonomisiniz uçmadıysa, iyi hale gelmediyse, olumlu bir takım şeyler görmediyseniz, O zaman işte bir durup bir şeylere hayır deyip şöyle tekrar bir bakmak doğru olabilir. Bazen durup bakıp sadece opsiyon açacak bir işaret yakalayabilirsiniz. Yani bu şeyi tekrar altını çizerek vurgulayayım. Yani hayatın tamamını değiştirmek yerine anti kırılgan bir şekilde meseleye baktığımızda ve opsiyon açma açısından baktığımızda aslında hayatın kendisinin de bir takım bir portföy gibi adeta farklı eylem kategorileri olması gerekiyor. Yani bir takım garantili işler, ekonomini sağlayacak işler, bir de şu anda çok net olarak ne olacağı belli olmayan ama yeni, yepyeni opsiyon açan şeyler. Yepyeni opsiyon açması demek ne demek? Senin eylem kategorilerinin içerisinde bulunmayan bir şey olması demek. Yani daha önce yapmadığın, denemediğin, belki ürün geliştirmediğin, birilerine sunmadığın bir şey olması demek. Böyle şeyler yaptığımızda işte çok büyük zenginlikler yakalamaya başlıyoruz. Çünkü beyaz kuğu nereden geliyor? Tanımadığımız ortamlardan, tanımadığımız insanlardan, tanımadığımız eylemlerden, böyle biraz daha bizim açımızdan alışılagelmiş olanın dışından geliyor. Evet, yani bir miktar herhalde netleştirebildim bu anti kırılganlık meselesi ve benim 2021'deki yolculuğum. Bu arada Ediz'in 5. yaş gününü kutladık. Ediz'den de size selamlar göndermiş olayım. Çok böyle keyifli bir şekilde devam ediyor Ediz'le olan yolculuğumuz, annesi ve benim. İkimiz de çok böyle gerçekten keyifle seyrediyoruz Ediz'i. Emek verdiğimiz, ailemizde yetiştirdiğimiz bir çocuk olduğu için ve çok mantıklı böyle sorular sormaya başladığını görüyorum. Yani bu 0-3 yaş arası çocuk yetiştirme anlayışının meyvelerini topladığımız bir dönemdeyiz şu anda. Her şeyi böyle çok güzel tartışıyor, yaratıcı, böyle keyifli bir dönem geçiriyor. Onun için size vermiş olduğum bu daha önceki podcast bölümündeki önerilerin işe yaradığını en azından kendi açımdan söyleyebilirim. Orada da böyle keyifli bir şekilde bu yolculuğumuz, öğrenme yolculuğumuz devam ediyor. Podcast içerisinde benim hep söylediğim bir şey var. İnsanın yaşamında sorguluyor olması, düşünüyor olması ve bir takım kaliteli çerçeveleri, teorik çerçeveleri hayatına sokuyor olmasının gücü çok yüksek. Sadece anti kırılganlık kavramını bir insan anladığında, idrak ettiğinde ve meseleleri öyle baktığında bir sürü şeyin değişmeye başladığını da görüyor. Yani düşünsenize, anti kırılgan çerçeveyle baktığınızda ikili ilişkilere böyle bakabilirsiniz, yaşamın size getirdiği insanlarla ilgili problemlere, ekonomik problemlere, her tür probleme böyle bakabilirsiniz. Yani sen benim üzerime geliyorsun, ben bırak bunun karşısında yıkılmamayı, daha da güçlenerek bu üzerime gelme durumundan çıkacağım demek gerçekten insanı çok rahatlatıyor, çok güçlendiriyor, çok güçlü bir pozisyon. Girişimci açısından baktığımızda bir girişimci anti kırılgan yaklaştığında meselelere zarar görebileceği hiçbir durum yok. Onun için her açıdan karlı. Yani öğreniyorsun, gelişiyorsun, daha iyi şeyler yapıyorsun. Tek bir şartımız var. Oyunu oynamaya devam edebilecek kadar portföy içerisinde bizi sağlamda tutacak bir şeylerinde bulunması gerekiyor. Bu nedenle durup harcamanı azaltıp 2 sene her şeye hayır diyebilecek lükse sahip olacak bir ekonomiyi kumbaraya atmak bile bir girişimcilik. 2 sene her şeye hayır diyebileceğin kadar nefesinin olması ekonomik olarak mesela yine bir girişimcilik. Yaşamı bir girişimcilik olarak gördüğümüzde bu meselenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Hatta bir sürü kavramla da bunu eşleştirebiliriz. Less is more anlayışı vardır. Az çoktur anlayışı. Biraz buralara da dayanıyor. Yani nelere evet diyeceğin kadar hayatın belli dönemlerinde özellikle nelere hayır dediğin de çok önemli. Hatta bir gözlemimdir benim bu. Kafası net bir sürü insan neye hayır diyeceğini çok iyi biliyor. Hayır diyor. Jerry Seinfeld onlardan çok iyi örneklerden bir tanesidir. Neyi evet neyi hayır diyeceğini çok iyi bilen insanlardan bir tanesi. Yakın dönemde bir podcast'te yine dinledim. Her seferinde çok da sevdiğim bir sanatçı olduğu için böyle çok keyifle takip ediyorum. Diyor ki 30'lu yaşlarda diyor şu kararı verdim. Bakın 30'lu yaşlarda şöyle bir karar alalım. Ne kadar temiz bir karar. Ben her gün 2 şeyi yapacağım demiş kendine. 1- komedi yazacağım. 2- egzersiz yapacağım. Ben bu ikisini yaparsam yaşlandığımda da ileride de bu hayatı güzel bir şekilde sürdürebilirim demiş. Çok enteresan. Gerçekten şu an kaç yaşında? Bayağı diri. Bu arada yine Nassim Taleb'e de bağlayabiliriz. Nassim Taleb de ağırlık çalışıyor. Çünkü diyor ki benim vücudumun bu tarz bir strese ihtiyacı var. Seinfeld de bunu söylüyor. Benim diyor o stresi almam gerekiyor vücut olarak. O stresi ancak egzersiz yoluyla, her gün egzersiz yapıyor ve ağırlık çalışıyormuş haftada 3 gün. Benim 2021'de başladığım şeylerden birisi de bu arada. Koşmaya başladım. Şimdi yakın dönemde ağırlığa başlayacağım. Bir de çünkü yakın dönemde rastladığım bir şey var. Hasan Baş Usta Twitter hesabında, selam ona da buradan, bir grafik paylaşmış. Fiziksel aktivite ile morbidite, yani ölümsellik arasındaki grafik. Hiçbir fiziksel aktiviteniz yoksa yukarılarda başlayan sağlık grafiğiniz yavaş yavaş aşağı doğru düşmeye başlıyor. Yani 50 yaştan itibaren aşağı doğru böyle bir bükülen grafik. Hangi anda başlarsanız başlayın fiziksel aktiviteyi, bu aşağı doğru bükülen grafik yukarı doğru çıkarmış oluyorsunuz. Ve compressed morbidity denilen bir şey var. Sıkıştırılmış ölümsellik. Yani şöyle düşünün. 50'den itibaren aşağı doğru inen bir grafik yerine 90'a kadar stabil giden bir grafik birden 90-95 arasında çok ciddi düşüş sağlıyor. Yani bu haberi de vermek durumundayım. Hepimiz öleceğiz sonuçta. Yani orada bir grafiği sonuna kadar uzatmak gibi bir şey yok. Yapabileceğiniz zaman ne? Aklı başında rahat bir şekilde yaşamını sürdürebilir bir halde 90 yaşlarına kadar gidip devam etmek istiyorsanız şimdiden itibaren fiziksel aktiviteyi hayatınıza sokmanız gerekiyor. Ben bunu bu yıl itibarıyla başlattım. Koşuyorum, ağırlık çalışmaya başlıyorum. Ben bunu başlattıktan sonra, bunu Nassim Taleb sonrasında başlatmıştım. Bir de Jerry Seinfeld'i gördüm. Bir de bu grafiği gördüm. Tamam dedim. Doğru yol bu. Size de aynı şeyi öneriyorum. Bu grafiği de çalışabilirsiniz. Sıkıştırılmış mobilite grafiğini internet üzerinden bulabilirsiniz. Enteresan bir grafik. Yani saatlerce bir insanın anlatıp bizi ikna edemeyeceği bir şeye bir grafik görsel olarak böyle pat diye bizi ikna edebiliyor. O da işin enteresan tarafı bence. Evet, benim için yine çok keyifli oldu. Uzun bir aradan sonra bir uzun çalarla sizlerle bir aradaydım. Umarım komedi dizimi de tamamlarım ve çekerim. Benim ilk bölümde söylediğim bir şey vardı, hatırlar mısınız? Birinci bölümde. Geçenlerde birinci bölümü tekrar bir dinledim kendim. Orada şunu söylediğimi hatırlıyorum. Sinemayla uğraşırken eskiden birilerinden izin almanız gerekirdi. Birilerini bir şeye ikna etmeniz gerekirdi. Şu anda buna hiç ihtiyacınız yok diyordum ya. Ben de şimdi yazacağım. Oyuncu arkadaşlarımı bir araya getireceğim ve yöneteceğim. Ve o filmi ortaya çıkaracağım ve bunun için kimseden izin almak zorunda değilim. Keyfimce bunu yapabilir haldeyim. Dünya şu anda bu tarz izinlere ihtiyaç olmadığımız bir noktada. Gerçekten çok keyifli bir noktada bu açıdan. Bir sürü başka sıkıntı olduğu görülebilir ama başka açılardan da demokratikleşmiş, üretim araçlarının insanlara rahat paylaşıldığı bir ortamdayız. Sanat yapmak çok kolay. Umarım sizler açısından da 2021 çok keyifli geçer. Anti kırılganlık kavramıyla karşılaşmadıysanız ve bu podcast bölümünden sonra bu kavramla düşünmeye başlarsanız hayatınıza çok enteresan bir kaldıraç oluşturacağını göreceksiniz. Hayatınızın bu kavramla birlikte nice beyaz kuğular yakalaması dileklerimle görüşmek üzere. inancayar.com'u takip edin. İnancayar Instagram hesabını takip edin. İnancayar Twitter'ı takip edin. Ve inceler de hoşunuza giderse de Bayfok Kulübe katılın. Görüşmek üzere.